Çeşmi Cihan.
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşmi Cihan programı ile yine birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi, dünyayı ve karşı karşıya kaldığımız sorunları konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Bağcı ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada Recep Özden bizlere katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim, bizi TürkiyenInSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Avrupa'da aile olmak hakkında konuşacağız. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Zekiye Demir. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programa başlarken sosyal medya adresimizi de paylaşalım. Bizi çeşmicihan.tr Twitter adresinden takip edebilir ve gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.trt@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hocam başlarken isterseniz biraz sizi tanıyalım. Bürokratik geçmişimizden, akademik geçmişimizden bahsederseniz dinleyicilerimiz daha iyi bilirler.
Olur tabii ki. Memleket olarak Adanalıyım ama bir Ofluyla evliyim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetim ve Siyaset Bilimi mezunuyum. Yüksek lisansımı ve doktoramı da Kamu Yönetim ve Siyaset Biliminde yaptım. Ondan sonra biraz da zaruret gereği iş değiştirmekten kaynaklanan sebeplerle Ankara İlahiyat mezunu oldum. 28 Şubat sürecinde bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisiydim. Fakat o sürecin dalgası beni de aldı süpürdü. Üniversitedeki görevimden atıldım, ayrılmak zorunda kaldım. Yolum bir şekilde Diyanet'le kesişti. Diyanet'le kesiştiğinde şunu fark ettim. Adliyeye gidersin, literatür farklı. Hastaneye gidersin, doktorların literatürü farklı. Diyanet'in de literatürünün farklı olduğunu gördüm. İyi iş yapmak istiyorsam o literatüre hakim olmalıydım. Bu sayıkla başladım ve Ankara İlahiyat mezunu oldum.
Evet, ot üzerine bir de ilahiyat.
Evet, bazen soruyorlar, nere mezunusunuz, ot ilahiyat diyorum. Daha sonra işte çalışmalarımın birikmesi sonucu din sosyolojisine müracaat ettim. 2015 yılında da din sosyolojisi doçenti oldum. Evlilik konuşacağız. Parantez içinde burada bir şey söylemek istiyorum. Ben evlilikle eğitimin, okulun çok rahat yürütülebildiğine bir örneğim kendim olarak. Çünkü ben ilk çocuğumu 91 yılında mezunum. 91 yılında oğlum doğdu. Lisansı oğlumla mezun oldum. 91'de oğlum, 92 ve 93'te de iki kızım doğdu. Kızlarımla beraber yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. İkinci üniversite okudum, doçent oldum. Yani evlilik ve eğitim biri diğerine tercih edilebilecek, biri diğerine feda edilebilecek iki ayrı kurum değil, birlikte götürülebilecek. Bunu da konu evlilik olunca evet, antiparantez söylemek istedim.
İlk mesajımızı da böyle vermiş olalım. Gerçekten çoğu kez insanlar sorunları olmasın ya da sorunları bir tarafa bırakarak pek çok şeyi başarabileceklerini düşünürler. Ama hayat böyle bir şeydir.
Evet.
Pek çok zorluklarla birlikte ancak başarı
mümkün olabilir. Hatta o zaman daha kuvvetli hissediyor insan. Yani ne kadar rahat olursa o kadar sanki gevşiyor gibi geliyor.
Evet.
Ama burada bir şey daha söyleyeyim müsaadenizle. Bunu yapabilmek için de eşle aynı perspektiften bakabilmek çok önemli.
Onları konuşacağız. Evlilik, aile olmak, Türkiye'de ve dünyada zorluklar, fırsatlar, bunları değerlendireceğiz. Hocam uzun yıllar Diyanet'te Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde çalıştınız. Aile üzerine seminerler verdiniz daha çok Avrupa'da.
Evet.
Almanya'da yaşayan Türk kadınlar isimli bir çalışmanız var. Benim de masamda şu an duruyor. Son olarak yurt dışında aile hayatına ilişkin edit bir çalışmanız yayınlandı.
Evet.
İsterseniz buradan başlayalım. Bize bu son çalışmadan bahseder misiniz biraz?
İstersen sondan bir öncekine müsaade ederseniz onunla da başlamayı tercih ederim. Şöyle ki ben Diyanet'e geçtikten sonra dış ilişkilerde tabii ki ODTÜ'lü birisi Diyanet'te ne yapar? En iyi yeri dış ilişkilerde. Dış ilişkilerde 10 küsür yıl çalıştım ve ilk gittiğim senelerde benden işte yüksek lisansım ve doktoram da kadın üzerine olduğu için kadın ve aile konusunda eğitim vermem istendi. Yurt dışına giden din görevlilerine, ateşeler, müşavirler, din görevlileri var. Bunlara eğitim veriliyor. İşte mesleki bilgi güncelleme eğitimi, oradaki toplumu tanıma, oryantasyon eğitimi vesaire. Bu kapsamda benden de aile ve kadınla ilgili bir eğitim vermem istendi. Literatürü karıştırdığımda bilgilerin çok da güncel olmadığını gördüm. O eğitimi ancak yerinde tespit yaparak verebileceğimi ilettim amirlerime. Onlar da kabul etti ve bu kapsamda işte bu Almanya'da Yaşayan Türk Kadınları kitabı o çalışmanın sonucu. Berlin'de yaklaşık 2000 kişiyle bir anket çalışması yaptık. Burada siz sormadan ben söyleyeyim. Niçin Berlin demeden siz? Biliyorsunuz Berlin Küçük İstanbul diye de bir kitap var. Yani Berlin örneklem olarak Almanya'daki Türk kitleyi temsil edebilecek bir şehir. Nasıl İstanbul, Türkiye'nin her tarafından insanların olduğu, dolayısıyla Türkiye'yi en iyi temsil edecek il Ankara ise, Berlin'de öyle düşünülerek Berlin seçildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Berlin İstatistik Bürosu ile birlikte çalıştık ve sonuçta cidden bilimsel kaygılara sahip olarak bir çalışma çıktı. Çalışmamızda 15 artı yaş grubu kadınlarla yaptık bu çalışmayı. 2000 kişiyle yaklaşık anket yaptık ve İstatistik Bürosu'nun bana söylediğine göre o kadar bilimsel bir veri oldu ki elimizdeki, en fazla %5 sapma olabilir dediler. Yani 95'lik bir sonuç, ya 90 çıkabilir ya da 100 çıkabilir.
Hocam biraz bulguları özetleseniz, ne tür sonuçlara
yani
ulaştınız?
Yani bulguları söylemeden önce onu özellikle vurgulamak istedim çünkü hocam böyle çıktı da ama gerçekten öyle mi demesinler diye. Çünkü verilerimizin sağlamlığına güvendiğimizi söylemek istiyorum. Bulgularda yani bu kitabı inanın saatlerce konuşabiliriz ama ben özellikle dikkatimi çeken birkaç noktayı söylemek istiyorum. Benim okuduğum, oraya gitmeden, bu alan araştırmasını yapmadan önceki çalışmada işte psikososyal sorunların içinde boğulan aileler, solmuş kınalı eller vesaire, çok mutsuz bir kadın imajı çiziliyordu. Çok mutsuz aileler imajı çiziliyordu Almanya'da. Doğrudur. Onlar da yaptıkları zamana göre ilk kuşağın şeylerini, verilerini konuşuyorlar. Ama ben 2010 yılında yaptım ve orada baktığımda dikkati çeken sonuçlardan, beni şaşırtan sonuçlardan birisi TÜİK'in yaşam memnuniyeti anketindeki Likert ölçeğine göre mutluyum, işte çok mutluyum, orta mutlu, mutsuz, çok mutsuz ölçeği aldığımda inanılmaz şekilde bir sonuçla karşılaştım. Almanya'daki kadınlar ya da yurt dışı, çünkü Almanya ile ben çok kez Avrupa'nın çok yerine gittiğimde çok da benzerlik gördüm. Türkiye'deki kadınlardan daha mutsuz değillerdi. Yani bu beşli likörtün mutlu, tırnak içinde mutlu seçeneğini işaretleyen Almanya'daki kadınlarda %49'du. Türkiye'deki kadınlarda %49'du. Yani bu kadar.
Evet, örtüşen bir
evet,
oran var.
Evet, yani baştaki TÜİK ve şeyle, Berlin istatistikle çalıştım diye girişimin asıl nedeni buydu. Yani verilerin, veri konuşacağımız için %49 Türkiye'deki TÜİK'in yaptığı araştırmada da mutlu seçeneği %49. Almanya'daki kadınlar da %49, işte az mutlu, çok mutsuz, onlar da birkaç derece oynuyordu. Bir, bu dikkatimi çekmişti. Bir de yurt dışında hem aile bazında hem de kişiler bazında dilin hala problem olduğunu gördüm. Yani yarım asırlık bir zaman geçmiş. Seçeneklerde en çok karşılaştığınız sorun, evet, ya da buradaki sizin en çok sorununuz nedir dediğinde dil seçeneğini işaretlemişler. Yani bunu hayretle karşıladım. Tamam, literatürde de öyle diyordu ama yani hala mı diye insan. Ama orada da şunu düşündüm. Benim annem de okuma yazma belki bilir. İşte konuşulanı anlar ama akademik çalışma yapacak kadar bir tümceyi, cümleyi ver, özneyi yüklemini ayıracak kadar Türkçe bilmez. Dolayısıyla dilin problem olduğunu bu çalışmada gördük. Onun kaynaklı eğitimin problem olduğunu, işte bunun ikisinin yol açtığı ön yargıların problem olduğunu gördük.
Hocam birçok sorularımız var. Detayı da okuyucuların kitaba yönelmelerini tavsiye ederek devam edelim. Tabii bilimsel boyut da önemli ama ona da girersek programımız süresi sınırlı. Belki 160 ülkeden okuyucularımızın genelini ilgilendiren alanlara değinelim. Evet. Diğer kısımlarını da kitaplarınıza yönlendirmiş olalım. Aile olmak her yerde gerçekten.
Aile hayatına çok
onu belki daha sonra tekrar dönebiliriz. Tamam. Tekrar belki sorabiliriz. Aile olmanın her yerde gerçekten zorlukları var. Benim de gözlemlerim var. Avrupa'ya, Amerika'ya dair pek çok çalışmalarla orada bulundum. Avrupa'da aile olmak denilince, oralarda çok da seminer de verdiniz. En fazla öne çıkan temel zorluklar, temel sıkıntılar ne insanların? Tabii Türk ve Müslüman aileler için daha çok konuşuyoruz.
Tabii. Bir defa bu yapılan çalışmalarda, gidilen gözlemlerde de aile bildiğiniz üzere evrensel bir kurum ama sorunları da çoğu kez evrensel olduğunu görüyorsunuz. Evet. Mesela çocuklarla ilgili problemde yeme içme alışkanlığından ev düzenine kadar, biraz büyüdüklerinde arkadaş seçimine kadar bunların sorun olduğunu ve buradan ikimiz, siz de biz de, ben de çocuk sahibiyiz, benzer kaygıların, sorunların Türkiye'de de yaşandığını görüyoruz. Çok benzeşen yerler var. Ama bunun dışında tabii ki yaşadıkları sosyal çevre nedeniyle maruz kaldıkları tehlikeler ya da girdiler çok fazla sosyal çevre olarak. Onun verdiği taarruzlar var. Mesela ailenin yaşadığı çocuklarla da eşlerle de sorunlardan biri olarak şey çok dikkatimi çekti. Mesela Türkiye'deki aile araştırmaları onu okuduğunuz zaman makine kavramını kullanıyorlar kumar aleti olarak. Kumarın, işte bağımlılığın, uyuşturucunun, alkolün Türkiye'ye oranla hem ailede hem çocuklarda, ergen çocuklarda Türkiye'den daha fazla problem olduğunu.
Daha yaygın mı?
Tabii. Evet. Yani yurt dışında.
Evet.
Yani Türkiye'deki benzer sorunlar onlarda da var. Ama Türkiye'den daha fazla sorun olarak işte uyuşturucu vesaire gibi problemlerin olduğunu orada gördük.
Çok doğru olabilir. Çünkü Türkiye'de bunlar genellikle çok pozitif karşılanan şeyler değil. Ama yurt dışında belki tırnak içerisinde biraz
çevre
ve tırnak içerisinde özgürlük ortamı olunca insanlar daha fazla kayabiliyorlar herhalde.
Evet. Ben orada bir amcanın, bir beyefendinin sözünü hiç unutmuyorum. O sadece benden yardım dilemek değil, belki de söyleyip de içini rahatlatmak için gelmişti. Program sonuçta, işte seminer sonunda geldi, konuşuluyorsa, hocam biraz da biz konuşalım dedi. Hocam dedi, bizim mezhebimiz o kadar genişledi ki burada aile konusunda dedi, bir kızım var dedi. Şimdi evin üst katında erkek arkadaşıyla yaşıyor. Çık git demiyorum çünkü çıkar giderse kötü yola düşer ya da bir bağımlılık sahibi olur. Türkiye'de yaşanan bir durum değil. En azından şükürler olsun şu aşamada yaşanan bir durum. Yani orayla kıyasladığımızda o beyefendinin sözünü hiç unutmuyorum. Mezhebimiz burada çok genişledi hocam diye. Yani o çevrenin tabii ki... Evet. Bizde daha koruyucu bir etkisi var aileye karşı. Orada dış tehlikelere daha açık aile
her
kurum
bölge, olarak. Her ortam kendi toplumsal koşullarını da oluşturuyor.
Evet.
Devam edebiliriz yoksa ben bir sonraki soruya da geçebilirim hocam. Ama ifade ettiniz genel olarak eğitim sorununa dikkat çektiniz. Toplumsal koşullardan kaynaklanan işte kumar, uyuşturucu sıkıntıları.
Bu aile kitabını, işte aile sorununu oradan bağlayabiliriz tekrar.
Buyurun.
Yurt dışında aileyle ilgili sorunlar tabii ki Türkiye ölçeğiyle daha fazla olduğundan talep geldi aileyle ilgili programlar yapılması üzerine. Gözlemlerimize göre 3 alanda yoğunlaştı istenilen eğitim. İşte evlilik ve aile hayatı, mutlu bir evlilik oluşturmak için eşlerin birbirine olan görevleri, sorumlulukları. Çocuklarla ilgili eğitim istendi. Bir de eşler arası ilişkilerle ilgili. Bu kapsamda biz 126 bölgede toplam 13 bin kişiye ulaştık. 13 bin kişiye seminer verdik ve o seminerlerde gelen soruları topladık. Yani dönüş raporu olarak topladık.
Peki ben şöyle bir şey sorsam. Çünkü 160 ülkeden çok farklı ülkelerde insanlar dinliyorlar. Bu seminerlerde dikkatini çeken en temel 3 sorun ne oldu ve ne tür çözümler önerdiniz desem?
3 sorun işte genelde Türkiye'den farklı olarak bir çocuk yetiştirmeyle ilgili oldu. İşte geleneğimize, göleneğimize, milli değerlerimize dayalı çocuklarımızı daha nasıl yetiştirebiliriz? Bağımlılıkla ilgili yardım istediler ve çok da ilginç bir şey, soruların bir kısmı da sadece dinlenmek amacıyla, yani söyleyip içim rahatlasın. Evet. Yani çözümden ziyade aslında bazen o çözümün olamayacağını da belki fark ediyorlardı. Fakat söyleyip
paylaşıp rahatlamaktı.
Tabii kişiye göre soru, yani çocuğun mesela bir tanesi küçük bir evimde kalıyorum. Çocuk her türlü şeylere, eşimle yaşadığım şeylere maruz kalıyor. Ne yapayım filan. Tabii ki büyük eve çık diyeceksin ona. Evet, tamam. Yatak odasını çocukla ayır diyeceksin.
Evet, ve de
işte evet, ondan sonra işte çocuğumun davranışlarında değişiklik görmeye başlıyorum. İşte sanırım eşcinsel arkadaşı var filan diyor. O zaman sanırım demeyeceksin, gözlemleyeceksin, takip edeceksin, kimle oturuyor, kimle kalkıyor, gerekirse çevre değiştireceksin, okulunu değiştireceksin. Yani 8 farklı alanda sorular birikti bu gelen sorular içinde. Ama yoğunluklu olarak Türkiye'den farklı olarak gelen çocuklarla ilgiliydi. Bir de yabancı evlilik ve bağımlılık, yine söylüyorum. Evet. Bağımlılık, yani Türkiye'de yapılan aile sorunlarıyla ilgili bir şeyde bu kadar çok bağımlılıkla ilgili karma, soru gelmiyordu.
Karma evlilikleri tekrar soracağım ama bağımlılık gerçekten Türkiye'de gittikçe artan bir hastalık ya da bir rahatsızlık. Bizi dinleyenler açısından belki bağımlılığa dair dediğiniz gibi belki kişisel cevaplar vermek gerekebilir ama dikkat etmeleri gereken hususlar açısından bağımlılıkta şunlara dikkat edilirse faydalı olur diyebileceğiniz noktalar varsa onları da dinleyicilerimize söylesek iyi olur.
Ya özellikle biz şey dedik yani oradakilere, madde bağımlısı olmuşlar artık. Bunlar bağımlılıktan nasıl koruyalımdan ziyade madde bağımlısı ne yapalım diye. Ona bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu. Psikiyatriste mutlaka bir uzmana başvurun demek oldu. Çünkü alkol bağımlısı onu bıraksın demek, haram demek çözüm değil. Onun belli bir aşamalarla bıraktırmak lazım ya da belli ilaçlarla bıraktırmak lazım. Onun kişiye göre dozajını vesairesini biz bilemezsek mutlaka bir uzman yardım alın dedik. İşte çocuk konuşmuyor vesaire, oradan anlıyorum dediğinde iletişime mutlaka sağlam tutun dedik. Çocuklarınız sıkmayın fakat tamamen serbest de bırakmayın. Belli bir baskı altında kontrolünüz içinde olsun. Yani ben hep şeyi örnek veririm. İyi yetişmiş çocuklara baktığınızda avuç içinde tutulan kuş gibi. Sıktığında ölüyor, avucu açtığında da serbest bırakıyor. Uçuyor, gidiyor. Evet. Kontrolünden çıkıyor. Onun için avucunda öyle bir noktada tutacaksın ki baskıyla serbestlik arasında. Genelde kişilere göre bu şekilde cevaplar verdik.
Tabii çocuk yetiştirmek dünyanın her tarafında rahat bir şey değil, kolay bir şey değil. Türkiye'de de zorluklar çok fazla var ama belki Türkiye'de bir şansımız çocuklarla daha yakın ilişkilenebilecek bir çevre var, bir ortam var. Avrupa ile Amerika ile kıyaslandığımızda gayri meşru yaşamın ya da gayri ahlaki durumlar şükür ki ülkemizde daha az. Bu ailelere ne gerektiriyor? Elbette Türkiye'de de ailelerin çocuklarla daha yakın iletişime geçmeleri, daha yakın diyalog kurmaları değerli. Ama işte çevrenin de çok bozucu bir faktör olduğu ortamlarda ailelerin herhalde çocuklarıyla diyalog kurmaları çok daha anlamlı hale geliyor.
Evet, bir de çocuklarla ne kadar zaman geçirdiğin değil, ne kadar kaliteli zaman geçirdiğin önemli. Çocuğu televizyonun başına ya da bilgisayarın başına oturtur, sen de yanında işte bir dizi izle ya da alakasız işler yap. Akşama kadar çocuğumun yanındaydım diyorsun. Ama çocuğunun ne yaptığından, ne izlediğinden hiç haberin olmuyor. Onun için işte çocuklarla etkili zaman geçirmek, birlikte film izleyip gerektiğinde eleştirmek, yanlış noktaları, sen ne düşünüyorsun deyip fikrini oradan anlayabilmek. Çocuklarla işte kaliteli zaman geçirmeyi de ailelere sıkça
önemli.
Evet.
Hocam tabii Türkiye'de aile sorunları olunca çok farklı mekanizmalar olabiliyor. Belki evet. büyüklere müracaat edilebiliyor ilk başta. Ne bileyim saygı duyulan isimlerden yardım istenilebiliyor. Belki daha ilerleyen aşamalarda yasal süreçlere başvurulabiliyor. Tabii yurt dışında bu tür durumlar da her zaman çok mümkün değil. Yani
evet.
işte çevrede bu kadar görüşüne başvurulabilecek saygın bir kişilik, bir büyük söz konusu olmayabilir. Yasal evet. mekanizmalar Türkiye ile oldukça farklı.
Evet.
Oldukça belki kültürle çok yakın ilişkide olmayabilir. Şöyle sorsam soruyu, yurt dışındaki aileler aile sorunlarla karşılaştıklarında daha çok hangi mekanizmalarla sorunlarını çözmeye çalışıyorlar?
Benim gözlemlediğim Türkiye'den rehberlik açısından daha açıklar. Yani rehber birine müracaat etme konusunda daha açıklar. Gittiğimiz her yerde bunu gözlemledik. Hem kendi kişisel, ailesel problemlerde, çocuklarıyla, işleriyle ilgili problemlerde rehberlik edebileceklerine inandıkları birini bulduklarında her türlü özel sorunlarını sorabiliyorlar. Hatta biz belki bunu yüzümüz kızarır diye soramayacağımız soruları Türkiye'de onlar rahatlıkla sorabiliyorlar. O konuda takdir ettim yani çok dışa dönük rahat sorabilmelerini. Bunu çok iyi kullanıyorlar. Bunu o kadar iyi kullanıyorlar ki ülkeler arası ilişkilerde bile kullanıyorlar. Ben bazı gittiğim yerlerde e-mailimi vesaire veriyordum. Mesela hocam psikiyatrist şu ilacı verdi ama çocuk sürekli uyuyor, ne dersiniz? Ben burada bir psikolog arkadaşla, psikiyatrist arkadaşla konuşuyordum. Evet. Yani danışma şeylerinde danışabilecekleri bir bulduklarında çok rahat danışıyorlar. Yani sorunlar olduğunda çözüm yolu bulmak için. İşte hocalara çok güveniyorlar.
Hocalar derken?
Dini.
Ha, din, evet.
Evet, dini. Ya da buradan giden şeylere de, görevlilere de çok güveniyorlar. Çok da haklılar. Bir de şöyle bir sonuç çıkmıştı bu çalışmada. Onu da hemen şey yapayım. Sorunlardan bahsediyoruz ya. İşte şu sorunlar var diyoruz. Peki bu sorunların çözümü için kime güvenirsiniz? Kimden destek? Hı hı. Alman hükümeti mi diyelim ya da Belçika hükümeti mi? İşte Türk hükümeti mi? Kişinin kendisi mi? Seçenekleri yazdık. Şaşıracak derecede en fazla Türkiye çıktı.
Evet.
Yani içinde vatandaşı olmuş bulundukları ülkenin fakat yaşadıkları soruna çözümü
evet.
Geldikleri ülkeden hala bekliyorlar. Bu açıdan da Türkiye ne kadar güçlü olursa onların orada başı o kadar dik oluyor. Onu fark ettim.
Tabii bunda... doğru. Ben de YTB'deyken benzer gözlemlere sahibim. Bizim sorun olarak sorunu algılayış ya da neyi sorunu algıladığımızla Avrupa'daki insanların Avrupa kültürünün neyi sorunu olarak algıladığı aynı şey değil.
Evet.
Onaylama anlamına söylemiyorum. Bizde aileler çocuklara kızarlar. Bazen istenmeyecek şekilde belki daha ileri hareketlerde bulunabilirler. Bu çok büyük bir sorun olarak görülmeyebiliyor. Ama Avrupa'da çocuklar üzerine hani dokunsanız çocuğu elden alacak bir mekanizmaya kadar gidebiliyor.
Evet.
Ben bunun biraz felsefe üzerine de düşündüm. Evet, ailelerin çocuklara vurmaları, ondan sonra çocuklara yanlış yapmaları,
şiddet
kullanma hiçbir şekilde
tasvip
edilemez. Bunu teslim edelim, bunu ifade edelim. Ama aile böyle bir yanlış yaptığında çocuğu aileden almak ve aileyi o konuda tamamen yetkisiz hale getirmek bana biraz idam cezası gibi geliyor.
Evet.
Hani Avrupalılar idam cezasına...
O çocuklara da çok iyi bir şey olmuyor
Tabii. Avrupalılar idam cezasına karşılar. Niye? Geri döndürülemez bir ceza olduğu için buna karşılar. Kısmen haklılık payı olabilir. Aynı şeyi neden eğitimde çocukta düşünmüyorlar? Çocuğu da ailesinden kopardığınızda, o çocuğu başka bir aileye verdiğinizde, belki biraz sonra bunu da biraz konuşabiliriz. Hristiyan bir aileye verdiğinizde, ne bileyim eşcinsel bir aileye verdiğinizde, bizim kültürümüz açısından bu idam kadar ağır bir yaptırım olan
evet.
bir şey. Aslında kültürel olarak da değil, o çocuğu o aileden koparmış, kültürel olarak koparmış ve kültürel olarak tamamen farklılaştırılmış bir noktaya evriliyoruz. Bunu görünce tabii ailelerimiz doğal olarak içerisinde bulunduğu toplumun ürettiği çözüm mekanizmalarına çok itibar etmiyorlar. Belki bu konudaki gözlemlerinizi paylaşabilirsiniz.
Evet, bu konudaki gözlemlerim mesela yaşadığım bir örnekten de şey yapabilirim. Yani kültür bakış evet. farkını işte burada taşradan gitmiş bir kız yazımız diyeyim. Orada işte hayta bir delikanlıyı işte buradan biriyle evlendirsek daha tutar vesaire niyetleriyle evlendirilmiş ama delikanlımız oradaki yaşantıya devam etmiş. Bunalıma girmiş bir kızcağız. Ve kendisi gibi buradan evli bir bayanla da çok iyi diyalog içinde. Onunla rahat konuşuyor, onun kendini anladığını hissediyor vesaire. Ve rahatsızlaşıyor psikolojik olarak. Hı hı. Ama tabii ilk belirtiler baş ağrılarla, halsizlikle vesaire. Oradan psikoloğa yönlendiriyorlar. Psikolog konuştuğunda kendini eşinin yanında değil de o kadının yanında daha iyi hissettiğini söyleyince cinsel tercihin farklı diyor. İşte bakış açısının farklılığı. Evet. Direkt yani kadının içinde bulunduğu sosyal durumu düşünmeden bayan arkadaşımla evet. daha mutluyum dediğinde senin cinsel tercihin farklı da onun için diye yeni bir sorun açıyor. Yani kadın için yeni bir sorun. Bize şey sormuştu. Hocam eğer öyle bir sorunum varsa, öyle bir yaratılışım varsa ben bayan misafirimi öpmem, erkek misafirimi öpmem hükmüne geçer mi diye. Ama kesinlikle öyle bir şey yoktu kadıncağızın. Evet. Biz onlar onu yanlış değerlendirdiğini, senin içinde bulunduğun şartların seni böyle yaptığını, yoksa böyle bir tercihin yok. Onlar bunu çok rahat görüyor. Yani cinsel tercih deyip geçiyor ve kadına da böyle bir reçete. Yani
o şeylerde işte, de var, erkeklerde de var. Yani yurt dışındayken. Bakış. Yani bizde erkekler kol kola girerler, el ele tutarlar. Bu samimiyetin dokunarak ifade etmenin güzel bir örneği. Evet. Toplumsal kültürümüzde de bunun çok örnekleri var. Rahmetli Özal'ı hatırlıyorum gerçekten. Dokunarak böyle duygularını ifade ederdi. Ama şu an Avrupa kültüründe de Amerikan kültüründe de bu çok yanlış algılanıyor.
Evet.
Çok anlamsız, absürt noktalara çekilebiliyor. Bunlar tabii toplumsal kültürlerin farklı yansımaları. Evet.
Onun için kendi kültürüne yakın devletten yardım çözüm
bu
istiyorlar.
Bu anlamda belki Diyanet'e, sivil toplum örgütlerine, Türkiye'nin kurumlarına çok daha fazla görev düşüyor. Sadece sorumluluğu burada bırakmayalım. İlgili ülkelerin de Avrupa'nın, Amerika'nın, Almanya'nın da kurumlarının ya da merkezlerinin kendilerini çoğulculaştırmaları gerekiyor.
Evet.
Onlara da bir sorumluluk yükleyelim. Evet. Sadece at gözüyle dinleyicilerin lafına sığınarak söylüyorum. Bir bakışla kendi kültürel kodları içerisinden bütün dünyayı anlamaya çalışmak, Eurosentrik bir bakışla çözüm üretmek.
Tabii.
Çözüm üretmiyor. Bunu da görmeleri gerekiyor bir boyutuyla.
Evet. Çoklu kültür diyorlar ama kendi bakış açısını o çokluğunun içine koyuyorlar. Evet. Ya da çokluğunun hepsini kendi bakış açılarında
eritmeyin. Bizim birçok programlarımızda bunlara değindik. Esasen bunlar Avrupa'daki çoğulculuğun tarihinin olmamasından kaynaklanıyor.
Evet.
Yani çoğulculuk belki yüzyıllık bir tarihleri
Osmanlı
var.
Osmanlı geleneğimizde.
Bizim tabii Horasan'dan gelen, gittikçe gelişen bir göç medeniyetin çocuklarıyız.
Evet.
Yani burada birçok fark kültürlerle bir arada bulunduğumuz için o çoğulculuk aslında bizde daha fazla biraz bugün unutsak da.
Evet.
Hocam siz biraz giriş yaptınız ama o da çok önemli bir sorun mu diyeyim yoksa önemli bir sorun demeyeyim ama önemli bir durum diyeyim esasen karma evlilikler. Türkiye'de belki Türkiye'de gittikçe artıyor ama Türkiye'de o kadar çok değil yani belki ırklar arasında evlilikler söz konusu, dinler arası evlilikler söz konusu, belki Müslüman bir kızın gayrimüslim bir erkekle evlilikleri de söz konusu, toplumunu çok makul karşılamasa da fiili durumlarda bunlar söz konusu olabiliyor. Buna dair gözlemleriniz, bu karma evliliklerin oluşturduğu sorunlar, eminim görmüşsünüzdür,
Görmenin ötesinde hocam biz bununla ilgili bir de çalışma yaptık. Bir sosyolog arkadaş Özcan Güngör hocanın yürüttüğü bir çalışmada ben de araştırmacıydım. Hı. Bu kapsamda karma evlilik yapmış 250 kişiyle görüştük. Bir de karma evlilikten ne anladığımızı ben hemen söyleyeyim. Yani bir tarafın Türk, diğer tarafın İtalyan, Alman, Fas. Hı. Farklı dinden, farklı kültürden.
Bunlar gayrimüslimde olabiliyor değil mi?
Evet, tabii ki. Buna karma evlilik dedik ve bu karma evlilikte işte çocukların durumu, dil durumu, kültür, geçimlilik, geçimsizlik, mutsuzluk, evlilik şekilleri. Bunun bir fotoğrafını çekmeye çalıştık. Ve çalışmada karma evlilikle ilgili hemen onu söyleyeyim. Yani algıladığımız kadar büyük bir problemin olmadığını gördük. Çok çok mutlu evlilikler gördük. Yani yurt dışındaki Türkler karma evlilik yapıyor. Türkler elden gidiyor gibi yani 160 ülke kapsamında söyleyebilirim. Karma evlilik yapıldığında tehlike çanları çalıyor şeyi görmedik. Yani öyle bir sinyal almadık. Karma evlilikle ilgili yaptığımız, gözlemlediğimiz temel vurgu mesela cinsiyet açısından erkeklerin çok daha fazla karma evliliğe açık olduğunu, kadınların biraz daha bu konuda tutucu ve ısrarla Müslüman olduğu takdirde buna daha sıcak baktıklarını gördük.
Ben de tam onu soracaktım. Acaba orada çok yaygın mı? Yani Müslüman bir kızın, Türk'ün gayrimüslim biriyle evlenme oranları çok yaygın mı?
Çok yaygın değil. Rastladık. Ama yani mesela konuştuğumuz kadınların, karma evlilik yapmış kadınların diyelim ki 10 biriminden en fazla 3'ü ya da 2'si.
Dolayısıyla sizin karma evliliklerde çok sorun yok derken esasen kastınız Müslüman arası evlilikler olmuş oluyor. Türk'ün Türk olmayan bir daha
evet,
çok buna dair
ama
bir oran.
Ama şimdi mesela insan işte aynı kültürden olmayınca çok fazla sorun çıkıyor. Aynı işte milletten olmayınca çok fazla sorun çıkıyor vesaire diye düşünülüyor. Sorun evliliğin hepsinde oluyor.
Tabii.
Onlarda da sorun oluyor. Ama Türkiye'deki algı kadar yani bizim zannettiğimiz kadar karma evlilikler problemli evlilikler değilmiş. Onu gözlemledik. Evet. Erkeklerin dediğim gibi daha açık olduğunu, gençlerin karma evliliğe daha açık olduğunu, yaşın ilerledikçe karma evlilik oranının düşük olduğunu gördük. İşte karma evliliklerin hani Türkiye'de evliliğinizi nasıl gerçekleştirdiniz dediğinizde görücü usulü de deriz. İşte birisi vesile oldu. Oradakilerin %90'ı önce arkadaşlıkla başlayıp sonra eşlik evlilik oldu diyen yani tek yönlü bir şey
evet,
var. Evlilik
değil.
Şekli var.
Hocam hep bu saate kadar ya da bu aşamaya kadar hep evlilikler ve sorunları, karma evlilikler, evliliklerde karşılaşan sıkıntılardan bahsettik. Dinleyicilerimizde böyle bir algı oluşmasın. Sanki evlilik kötü bir şey, evlilik dışı bir şeyi tavsiye ediyormuş gibi bir olgu da oluşmasın. Biraz isterseniz oradan da bahsedelim sizin gözlemlerinizden hareketle. Eminim Avrupa'da da gittikçe azalan oranda evlilikler var.
Evet.
Aslında evlilik dışı yaşamın ya da ilişkilerin de yarattığı birçok devasa sorunlar var.
Evet,
o konuda gözlemlerinizi de paylaşırsanız dinleyicilerimize doğru bir mesaj vermiş oluruz.
Ben direkt konuya kesinlikle evliliği tavsiye ederimle girebilirim. Yani gençlerimize bu kadar evlilik sorunlarından konuşunca onları gözlerini korkutmayalım. Evlilikle ilgili bir anekdotu anlatayım size. ODTÜ'de siyaset psikolojisi hocamız vardı. Mehmet Gürkaynak. Kulaklarını çınlatayım orada. Siyaset psikolojisinde nasıl geldiyse konu evlilik ve aile bekarlık psikolojisine geldi. O fayda maliyet analizi yaptı. Eline bir tebeşir aldı tahtada. Kızlar için, erkekler için evli olmanın faydası ne, maliyeti ne? Faydası ne, maliyeti ne? Tek tek yazdı ve as a result sonuç olarak şunu söylüyorum dedi. Gençler evlenin, faydası maliyetinden daha fazla. Her iki cins için de dedi. Yani burada evlilik sorunlarını konuşuyoruz demek. Evlilikten gençleri soğutma sonucuna gelmez.
Evet.
Gençler şundan aslında biraz çekiniyor. Özgürlüklerim sınırlanıyor, sorumluluklarım artıyor diye çekiniyorlar. Oysa sorumluluk yerine getirmek bir insan için güzel bir duygu. İşe yaradığını hissetme bir duygusu. Yani evlilik diyalektik ilişkinin yaşandığı, mutlu ettiğin, mutlu olduğun.
Evet.
Sen sorumluluk yerine getiriyorsan karşı tarafın da sorumluluk. Sen değer veriyorsan değer de görüyorsun. Belki pek çok insani ihtiyacımızı bu sadece biyoloji değil psikolojik olarak da en rahat karşıladığımız yer evlilik. Yani sorumluluğu kısım evliliğin madalyonun bir tarafı. Öbür tarafına gençler bakmadığı zaman işte bu sorunlardan, sorumluluklardan kaçınıyor. Ama tabii ki ben kesinlikle evliliği tabii ki evli olsun da ne olursa olsun demiyorum.
Tabii ki.
Uygun evlilik olsun istiyorum. Bu arada Sokrates'i de hocam bilirsiniz. Yani Sokrates'in şu sözünü de bilirsiniz. Öğrencisi bir gün geliyor Sokrates'e biliyorsunuz. Ondan sonra diyor ki hocam evleneyim mi evlenmeyeyim mi? Sokrates diyor ki her halükarda evlen. Kesinlikle evlen. Eşin iyi çıkarsa mutlu olursun, kötü çıkarsa filozof olursun ama mutlaka evlen diyor. Yani burada da bir ironi var evliliğin.
Yani Allah-u Teala insanı kadın erkek şeklinde yaratmış. Yani bekar olmak, bekarlık hayatın aslında bir yarım parçası.
Evet.
Yani evlilik belki o bahsettiğiniz Ottaki Hoca rasyonel tercih açısından evlilmeyi, evlenmeyi tercih etmiş ya da önermiş olabilir. Hı. Rasyonelite açısından mantıklı evet. bulmuş olabilir ama evliliğin tabii ki psikolojik, sosyolojik, fıtri ve gönül ilişkisi boyutuyla birçok tamamlayıcı unsur var. Aslında evlilikle insan tamam oluyor. Yani tamama eriyor.
Böyle dediğimiz zaman bekarlar kızıyor yalnız. Yani işte ben o zaman hep yarım mıyım diye. Aslında hep yarım değiller. Tamlar ama daha inkişaf ediyorlar öyle diyelim.
Evet yani, yani evliliğin insanı birçok boyutuyla tamamladığı ya da eksik kalan kısmını tamamladığı da evet. bir aşikar. Hep sorunu konuşunca sorun gibi anlaşılmasın
evet,
evlilikler
evet,
diye
evet. Kesinlikle değil.
Konuşuyoruz. Ama esasen konumuz Avrupa'daki, Avrupa'daki evet, evlilikler evet. ya da Avrupa dahili olmak açısından baktığımız için elbette sorunları konuşacağız.
Tabii ki. Tabii
Hocam
ki.
Ağır ağır toparlayalım. Vakti de çok hızlı bir şekilde bitirdik.
Saydın mı?
hep böyle olur. belki toparlarken sahada bulunmuş ve bu konularda akademik çalışmalar yapmış biri olarak yurt dışında yaşayan evli çiftlere ne söylemek istersiniz, ne önermek istersiniz?
Mesela öncelikle şunu gözlemledim. Kendi gözlemlerime dayanarak tabii ki onları da söyleyeceğim. Çok rumut kaldıklarında yani kendi toplumundan çok soyutlanarak kaldıklarında daha çok erozyona uğrama ihtimalleri yüksek oluyor. Bir işte vakıf, dernek, bir topluluk içinde Hı-hı. bulunduklarında kendi kültürleri kontrol sağlıyor. Dolayısıyla ya da birbirlerini Hı-hı. destek açısından hani tek çubuğu kırmak kolay da birçok çubuğu kırmak zor denir ya. Onun gibi fark ediyorum ki deformasyona uğrayan aile sayısı böyle bir topluluk içinde olan çok az oluyor. Bu bağlamda Belçika'dan bir fazla örneğini her yerde veririm. Orada harika milli ve manevi değerlere sahip böyle bir dernek altında yetişmiş gençle tanıştım. Yani biz buradan baktığımızda oradaki çocukların hepsi yani şu kaymış kaybolmuş çocuklar harika çocuklar var. Ben hatta dedim ki ya biz Türkiye'de bu kadar güzel çocuk yetiştiremiyoruz diye. Ama fark ettim böyle bir çatı altında bulunan yani çocuklarını mutlaka böyle bir çatı altına kendi gibi düşünen, kendi gibi yaşayan insanların bulunduğu bir gruba koymalarını yurt dışındaki 160 ülkedeki dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Bir başka şey de gençlere evlenmekten korkmayın diyorum. Çünkü evlilik gerçekten güzel bir şey. Birazcık sorumluluk, birazcık işte gayretle çok güzel sonuç alıyor ama hiçbir getirisi olan, güzel olan şey de emeksiz olmuyor. Bunu unutmasınlar. Biraz sebat, biraz emek gösterdikten sonra sonuç güzel oluyor. Her güzel şey bir emek ürünüdür. Tesadüf değildir. Gençlere bunu söylüyorum. Evlenin ama evlenince de emek vereceğinizi unutmayın. Yani evlendik mutlu olacak demeyin. Bir de yurt dışındaki tüm dinleyenlerimize şunu söylemek isterim. Onlar bizim gönüllü elçilerimiz gerçekten. Bu kültürü, bu ülkeyi temsil ediyorlar ve çok da güzel temsil ediyorlar. Onun için teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum. Ve hepsini sevgiyle kucaklıyorum, muhabbetle kucaklıyorum.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz bu konularda daha fazla eğer meraklılarsa, bilgiye ihtiyaç duyarlarsa sorularıyla ben de biraz baktım. Sorularla birlikte hazırlanmış Aile Hayatı Zeki Hocam'ın çalışması. Birçok ülke için öneriler var. Bu kitabı kendilerine tavsiye etmiş olalım. Ben de evlilikle ilgili olarak son olarak şunu söylemiş olayım. Türkiye için söylerim ama diğer yerler için de geçerlidir diye düşünürüm.
Evrensel, hocam. Evet. Evlilik evrensel.
Bazen hani işte biz de yaşlanıyoruz. Evliliklerde, evlilik törenlerinde konuşma yapmamızı istiyorlar. Orada 3S öneriyorum çiftlere. Evlilikle ilgili. İkisi çok yaygın bilinir. Sevgi elbette değerli, mutlaka olması gerekir.
Saygı.
Ama tek başına sevgi yetmez. Onun bir başka şeyle çerçevelenmesi gerekir. Saygı. Üçüncüsü de sessizlik. Taraflar birbirine kızdığı zaman bu hayatın gereğidir. Bazen robot değiliz, kızabiliyoruz, tepki gösterebiliyoruz. Bir taraf tepki gösterme anında diğer tarafın sessiz kalması.
Bununla ilgili vaktimiz varsa bir anekdot anlatabilir miyim? Ebu Müslim Horasani'ye öğrencileri sormuş, evine gelip gidiyorlarmış derse, hocam bunca yıl evinize gelip gideriz, hiç eşinizle tartışma olduğunu duymadık, bunun formülü nedir diye soruyorlar. Ebu Müslim Horasani bir deliye bir veli rolü diyor. Yani eşin öfkelendiğinde, çünkü öfkelenmiş insan iradesini kontrol edemez, evet, deli olur. Eşin delirdiğinde sen veli olup susacaksın. Sen delirdiğinde eşin veli olup bu rolü oynadığınız zaman,
evet, elbette kavgalar azalır. Zaman zaman
sizin bu sessizlik şeyiyle tam örtüştü.
Evet, üç sayı derken zaman evet, zaman öfkelenebileceklerdir, öfkeleneceklerdir. Hayatın gereği ya da hayatta karşılaşacak sorunlardan birisi bu. Ama bir taraf öfkelendiği zaman diğer tarafların sessiz kalması. Evet. Yani en zararlı olan aynı anda öfkelenmek.
Evet, kesinlikle. Yani
belki o esnada değil de tepkisini diğer taraf sakinleştikten sonra söylese eminim sorun çok daha rahat aşılacak. Evet, evet sevgili haklısınız dinleyiciler, bir programımızı daha burada bitirmiş olduk. Haftaya bir başka programda bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.